Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet, hoş geldiniz diyorum. İki haftalık bir aranın ardından programımız yeniden yayında ve Ramazan münasebetiyle de Ramazan ayı boyunca akşam haberlerinin hemen ardından 18.30 itibariyle 18.30-19 arası yayına girecek Medeniyet Coğrafyamız programı. Bunu da belirtmiş olalım. Tabii sizin yurt içi ve yurt dışı seyahatleriniz sebebiyle iki hafta bir ara vermiştik programımıza. Gündemde birikti bir hayli yeni gelişmeler de var. Bunları konuşacağız ancak malumunuz Ramazan ayı içerisindeyiz. İslam coğrafyasında, medeniyet coğrafyamızda Ramazan nasıl geçiyor, nasıl gidiyor ve sizin bir Kamerun seyahatiniz olmuştu. Kamerun notlarınızı, izlenimlerinizi de dinleyicilerimize paylaşmanızı istirham ediyoruz hocam. Buyurun, sözü size bırakıyoruz.
Evet, hayırlı Ramazanlar dileyerek programımıza başlayalım. İnşallah Cenab-ı Hak bütün İslam ümmetine Ramazan'ın feyzinden, bereketinden, rahmetinden istifade etmeyi nasip eyler. Ancak gönül coğrafyamıza şöyle bir baktığımızda her Ramazan olduğu gibi bu yılda kaosun, kargaşanın, açlığın, terörün en çok olduğu yerlerin bizim coğrafyamız olduğunu görüyoruz. Yani neden bu Kuzey Amerika'da, Batı Avrupa'da veyahut da Müslümanların azınlıkta olduğu bölgelerde değil de hep bizim coğrafyamızda bu kan ve gözyaşının olduğunu da ayrıca bir not etmemiz gerekiyor. İşte iki hafta önce bir Kamerun seyahatimiz olmuştu, başkenti Yaounde ve kuzeydeki Marva bölgesine. Oradaki gözlemlerimiz şu, zaten biz Afrika coğrafyası dersini anlatırken üniversitedeki derslerimizde de aynı şeyi söylüyorduk. Afrika aslında bize tanıtıldığı gibi fakir bir kıta değildir. Potansiyelleri ve yeraltı yerüstü zenginlikleri bakımından oldukça önemli bir yerde. Fakat bakıyorsunuz yağmur ormanlarıyla kaplı ülkenin güney bölgesinde kereste işlerini, yeraltından çıkarılan petrolü, altını işleyen şirketler hep çok uluslu, çoğu da Fransız işletmeleri. Yani adamlar orada 100-150 sene bir sömürge yönetimi kurmuşlar. Dilleri olan Fransızcayı vermişler. Dinleri olan Katolik Hristiyanlığı vermişler ve hala da para birimi olarak Batı Afrika frangını kullanıyorlar. Kendileri evet. Euro'ya geçtiler ama merkez bankaları Fransa'da. Çok enteresandır. İşte kuzeyde Müslümanların yaşadığı bölge var, Marva. Başkent karışık biraz. Müslüman-Hristiyan karışımı. Davula dediğimiz liman bölgesi ise daha çok Hristiyanlar. Yani paranın döndüğü yerlerde Hristiyanlar var. Daha fakir coğrafya olan yerlerde Müslümanlar var. Hüdayi Vakfı'nın da orada işte hem Yaounde'de hem Marva'da okulları var, ortaokul, lise. Ücretsiz okutuyor. Sebebi şu, ücretli olsa Hristiyanlar da çoğunluğu oluşturacak ve gelecek. Çünkü para onlarda.
Evet.
Yani ama Müslümanların çok güzel bir hasleti var. O tozun toprağın içerisinde bile her yerde, her halükarda namazlarını kılıyorlar. Yani ibadet alışkanlıkları, İslam'ın o yönleri bizden daha iyi. Fakat fakirliğin dibe vurduğu ve iş bilmezliğin insanın saçını başını yolduracak derecede, yani hayvancılığın, sürülerle hayvanların olduğu, keçi sürülerine, sığır sürülerinin olduğu bir bölgede peynir yapmayı bilmiyorlar, yoğurt yapmayı bilmiyorlar. Ve marketlerde süper zenginlerin ancak aldığı peynir var. Yani evet. Böyle de bir acayip bir coğrafya. Yani Afrika anlatılmaz, yaşanır diyelim. Ve çünkü Ramazan ikliminde daha anlatılacak çok konular olduğu için yeri geldiği zaman değiniriz inşallah.
Peki onlara. Hocam. Evet, gündeme bakalım. ABD-Türkiye ilişkileri yine gergin. Çünkü S-400 meselesi, aynı zamanda F-35 meselesi, son olarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ABD'nin gösterdiği tepki not ediyoruz şeklinde yapılan açıklama gerilimi tırmandırdı diyebiliriz ve bu herhalde seyirde devam edecek gibi görünüyor. görünüyor önümüzdeki günlerde. İran'a ABD'nin yaptırımları vardı ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler bu yaptırımlardan muaftı ve bu muafiyette kaldırıldı. Bundan sonra Türkiye'yi ne bekliyor? ABD-Türkiye ilişkileri açısından bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Hep konuşuyoruz bunu ama konuşmaya da devam edeceğiz maalesef, öyle görünüyor.
Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda sadece Türkiye ile ilişkileri gergin değil. Mesela İran'la sanki ha savaş yaptığı yapacak konumunda. Venezuela'da darbe yapmaya çalışıyor, başaramıyor. İşte Kuzey Kore ile olan şey belli. Hatta Almanya'yı bile tehdit ediyor Kuzey Akımı projesiyle Rusya'dan doğalgaz aldığı için. Şu an Amerika'nın yaptığı askeri gücünün arkasına sığınarak, ki devasa dünyada yani diyelim ki 500 milyar doların üzerinde askeri harcaması var. İkinci sırada gelen ülkenin 100 milyar dolar bile yok. Yani çok açık ara bir askeri gücü var. İşte bu gücün de arkasına saklanarak ülkeleri tehdit ediyor. Köşeye sıkıştırıyor. Ondan sonra gel pazarlık yapalım diyor.
Evet.
Yani Trump'ın yaptığı aynen bu Kuzey Kore'ye yaptığı.
Son olarak İran'a da aynı şeyi söylüyor.
Şu an İran'a da aynı şeyi söylüyor. Türkiye'ye de yani önce mengeneyi alıyor, sıkıştırabildiği kadar bir köşeye sıkıştırıyor. Ama iş silahlı savaş noktasına getirmeden, çünkü savaş yapmak pahalı bir iştir.
Maliyetli.
Ben buradan iddia ediyorum. Yani Amerika aynı anda iki cephede savaşacak ekonomiyi kaldıramaz. Yani İran'a saldıracaksa Venezuela işini rafa koyacaktır. Türkiye ile bir işi varsa bunu Kore ile veya başka ülkelerle olan hesabını sonraki zamana bırakacaktır. Fakat şu anda Türkiye ile olan mücadelesinde Amerikan devletinin çıkar olduğundan değil, sadece neokonlar, siyonistler ve İsrail lobisinin Türkiye'ye karşı Pentagon'da yanına alarak mevcut kongreyi, temsilciler meclisini ve Trump'ı etkilemeye çalışmalarından ibarettir. Fakat bu Türkiye'nin aleyhine olduğu gibi Amerika devletinin de lehine olan bir durum değildir. Bu ülke arasındaki ilişkilerin zehirlenmesinden sadece siyonistler fayda sağlar. Türkiye bunu uhuletle, suhuletle bir şekilde yani amiyane tabirle orta sahada top çevirerek bir süre beklemedi. Yani çünkü Amerika'nın o mevcut siyasi aklını elinde tutan güçler bir savaş çıkarmak istiyorlar. Yani bunu İran'a mı saldırarak yapacaklar? Yoksa Venezuela'ya mı saldıracaklar, başka bir yerde mi? Ama biz şu dönemde direkt fiili çatışmaya girmeden, çünkü enerjimizi bu tür şeylerle harcayacak vaktimiz yok. Türkiye'nin gönül coğrafyasında mazlumlar, mağdurlar tamamen gözünü buraya dikmiş, bekliyor. Ve biz işimize bakıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor ama milli çıkarlarımızdan da fedakarlık yapmadan. Ülkelerin dostlukları ve düşmanlıkları olamaz. Hı hı. Ebedi bir dostluk ve düşmanlık olamaz. Bu Amerika ile Rusya ile da aynı şekilde. Evet. Ülkelerin milli çıkarları vardır. O da çıkarlarını gözeterek, bir denge politikası izleyerek Türkiye bugünleri atlatmanın yollarını bulması gerekiyor. Türkiye'nin de bin yıllık devlet geleneği ve aklıyla bunu atlatabilecek gücünün ve diplomasi becerisinin olduğuna da inanıyorum inşallah.
Evet, sadece mesele S-400 ya da yapılacak olan yeniden İstanbul seçimi değil, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler üzerinden de Türkiye'ye bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Hem ABD tarafından son bir açıklama yapıldı. Türkiye'nin oradaki varlığından rahatsız olduğunu ifade etti. Yunanistan keza sürekli bunu dillendiriyor. Avrupa Birliği'ne şikayet etti son olarak Tsipras. Mısır'dan gelen açıklamalar var, farklı açıklamalar var ama Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından neden bu kadar rahatsızlar? Bundan sonrası için Türkiye'nin oradaki varlığı ne gibi sonuçlar doğurur?
Şimdi ben coğrafyacıyım. Haritayı açıp şöyle bir baktığımızda Doğu Akdeniz'de denize kıyısı olan, en uzun kıyısı olan ülke Türkiye'dir. Kuzey Kıbrıs'ı da bu işin içine kattığımızda Doğu Akdeniz'in neredeyse yarısı Türkiye'nin bu mevcut gaz potansiyellerinin çıktığı bölgelerde hak iddia etmesini Türkiye'ye coğrafya sunuyor bu hakkı. Evet. Şimdi elbette Mısır'ın da diğer ülkelerinde hakkı var ama Yunanistan'a bakıyorsunuz, yani Doğu Akdeniz'le hiç alakası olmayan, yani normalde bir Balkan ülkesidir Yunanistan. Evet. Kıbrıs Rum kesimine gerekçe göstererek dünyadaki çok uluslu firmalara ihale dağıtıyor. Ve bunu yaparken de Kuzey Kıbrıs'ı kale almıyor. Yani bırakın Türkiye'nin o Kıbrıs'ta ve Hatay'a kadar olan, tam Muğla'dan Hatay'a kadar olan Akdeniz olan sınırlarını bir kenara bırakalım. Kuzey Kıbrıs'tan dolayı da ki İngiltere ve Yunanistan'la birlikte Türkiye'de garantör ülkeler. Evet. Üç garantör ülkeden biridir. Yani Kıbrıs'ın yerin altında ve yerin üzerinde herhangi bir kaynağı varsa bundan söz sahibi üç garantör ülkeden biridir Türkiye. O halde yani Türkiye'ye rağmen siz bir takım ihaleler veriyorsunuz. Arkasından da Türkiye bunu kabul etmeyip sondaj gemisiyle arama yaptığında Avrupa Birliği, Amerika ve dünyanın işte önde gelen ülkeleri beyanatta bulunuyor. Rahatsız olduğunu söylüyor. Neden rahatsızlar? Çünkü Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi iflasın eşiğindedir. Avrupa bankalarına milyar dolarlarla borcu vardır. Yani milli gelirinin kat kat üzerinde ödemesi gereken borçlar var. Şimdi bu doğal gaz yatakları Kıbrıs Rum kesimine ve Yunanistan'ın tek eline geçerse Avrupa Birliği alacağını tahsil etmek durumunda kalacak. Ondan işine geliyor. Amerika ise orada İsrail'in sözcülüğünü yapıyor. Fakat haklı olan Türkiye. Yani günümüz dünyasında kimse hakka hukuka değil, çıkarına, menfaatine ve gücüne göre hesap yapıyor. Ona göre strateji belirliyor. Ona göre dünyada kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Evet. Türkiye'de buna göre hesabını, kitabını yapıp artık eski Türkiye olmadığını, kendi haklarını, kendi menfaatlerini koruyabilecek güçte ve silahlı olarak da bunu yapabilecek kabiliyette olduğunu gösteriyor. Yani bizim sondaj gemimizin arkasında savaş gemileri de onu koruyacak güçte ve kabiliyettedir. Bunu da dost düşman artık görmesi gerekiyor.
Evet. Az önce bahsettik hocam, İran'a yönelik ABD'den yeni bir yaptırım paketi açıklandı, geldi. Bunun üzerine daha öncesinde tabii İran yapılan anlaşmaları askıya alarak yeniden uranyum zenginleştirme programına döneceğini açıklamıştı. Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu, buna bir çözüm bulun şeklinde. Avrupa Birliği'nden de İran'ın bu açıklamasına tepki geldi. Ultimatomu kabul etmiyoruz şeklinde. İran'ı bundan sonra ne bekliyor? Buraya dönecek olursak bu meseleye neler söylersiniz?
Şimdi önce Amerika başlattı. İşte savaş uçak gemisini Basra Körfezi'ne gönderiyorum vesaire dedi. Yani stratejik olarak baktığımızda böyle uçak gemisinin Hürmüz Boğazı'nı geçip Basra Körfezi'ne girmesi kapana kısılması demektir ki İran füzelerinin hedefine dahil olur. Bunun bir blöf olduğunu düşünüyorum. İkincisi İran'la birebir askeri çatışmanın eşiğine gelmek Amerikan da pek çıkarına olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü İran devasa büyük bir ülke. Yani öyle Afganistan'da olduğu gibi veya kıytırık ülkeleri ketenpereye getirip işgal etmesine benzemez İran. Evet. Köklü bir devlet, büyük bir devlet. İran'da kendine göre şeyleri vardır. Kozları vardır. En basitinden Lübnan Hizbullah'ın harekete geçirip İsrail'i taciz edebilir. Bunların hepsini onlar da hesap ediyordur. Fakat burada kol bükme harekatı. Nasıl ki bizim bu Afrin harekatı öncesinde, hatta şu anda Fırat'ın doğusuna yapacağımız harekatlar sırasında yaptıkları gibi. Avrupa Birliği'ne gelince Avrupa Birliği 5+1 anlaşması yapılmıştı. Birleşmiş Milletler'de daimi söz hakkı olan, veto hakkı olan üyeler artı Almanya'nın da katıldığı, Türkiye ve Brezilya'nın da bu işin bir şekilde tarafı olduğu, İran'ın nükleer çalışmalarında uranyum zenginleşmesini durdurması karşılığında ambargoların hafifletileceği ve bir kısmı da kaldırılacağı yönünde anlaşma olmuştu. Şimdi Amerika tek taraflı olarak bu anlaşmadan çekildiğini ve İran'a en ağır ambargolar uygulayacağını söylüyor. İran da Avrupa Birliği ülkelerine haklı olarak elindeki en önemli argüman olan uranyum zenginleştirmesine tekrar başlayabileceğini ve bir yıl içerisinde de nükleer silah yapabilecek kapasitede olduğunu söylüyor. Şimdi nükleer silah Pakistan'da da var. Dünyanın birçok ülkesinde nükleer teknoloji ve silah var ama İran bunun uranyum zenginleştirmesini, yakıtını da kendisi üreterek ayrı bir güç olma arefesinde. Avrupa Birliği de buna karşı çıkıyor. İran'a diyor ki biz anlaşma yaptık, sen şeyden dönemezsin. Yani o anlaşmadan dönemezsin, evet. Ve nükleer programını tekrar harekete geçirmenin doğru bulmuyoruz diyor. Fakat evet. Karşılığında ne yapacağına dair her zamanki gibi suskunluğunu, suya sabuna dokunmayan, sade suya tirit açıklamalar yapmaktan öteye geçmiyor. Avrupa Birliği evet. Maalesef son 10-15 yıldan beri sadece beyanat veriyor. Amerika züccaciye dükkanına giren fil gibi giriyor, vuruyor, dağıtıyor, rejim değiştiriyor, yeni düzen kurmasa bile mevcut düzeni yıkıyor. Ama bir şeyler yapıyor. Avrupa Birliği bunu da yapmıyor. Sadece evet. demeç veriyor. Bugün İran konusunda yapmış olduğu da aynen böyle.
Peki Suriye'nin kuzeyine yönelik Türkiye'nin muhtemel bir operasyonu yine gündemde. Bir taraftan da İdlib'te bir Rusya ile yapılan anlaşma vardı ama zannediyorum uygulanmıyor, uygulanamıyor. İdlib'te yine hem rejim hem Rusya hem de İran destekli güçler, terörist gruplar İdlib'e yönelik saldırılarını, hava saldırılarını sürdürüyor ve İdlib'den yaklaşık 400 bin insanın Türkiye tarafına doğru, sınıra doğru göç ettiği ifade ediliyor. Ve aynı zamanda bu hava saldırılarında yine onlarca sivil katlediliyor. Bir onlarcası da yaralanıyor. İdlib'de yaşananları nasıl özetlersiniz hocam?
Şöyle söyleyelim. Hatay ilimizin doğusunda yer alan İdlib bir vilayettir. Ya evet. Nasıl ki bizim Hatay'ın bir merkezi Antakya bir şehir merkezi var. Bir de ilçe ve köyler var. Şimdi geçtiğimiz yıl Nisan ayında ben İdlib merkez ve daha güneyde Erihan evet. ilçesine kadar da gittim. Orası normal şartlarda münbit toprakları olan, mutedil iklimi olan, yani Suriye'nin en güzel yerlerinden biri. Ve bu İdlib şehrinin güneyinde kalan bölgelerdeki köyler şu anda hava bombardımanıyla oradaki sivil halk daha kuzeye, daha batıya, Türkiye sınırına doğru evet. adeta itiliyor. Fakat burada iki yönlü bir durum söz konusu. Bizim bu İdlib güneyinde bu Hama kırsalına doğru olan kesimlerde hava bombardımanı yapıldığı yerler fiilen Heyet-ü Tahrir Şam'ın kontrolünde. Bu evet. El-Kaide'nin veya El-Nusra'nın uzantısı olan. Bunlar Türkiye'ye de zaten tekfir eden bir unsur. Fakat bu silahlı unsurları etkisiz hale getirmenin yolu kadın çocuk demeden bütün binaları yerle bir ederek bu şekilde mücadele yapılan değildir. Ve Türkiye'nin Rusya'yla Soçi sürecinde, Astana sürecinde sürekli olarak gündeme getirdiği ikili anlaşmalarla ortaya koyduğu nokta şu. Heyet-ü Tahrir Şam'ı etkisiz hale getirmek istiyorsanız buyurun. Ama evet. burada yaşayan 3 milyonun üzerindeki sivil halkla bu grupları nasıl ayırt edeceksiniz? Ki ayırt etmiyorlar. Halep'te bunu gördük. Hı hı. Adeta dümdüz bombardıman yapıyor. Siz bombardıman yapınca kaçan insanlar şu anda Atme mülteci kampına geldiler. Bizim Reyhanlı ilçesinin hemen karşısında. Zaten yüz binlerce çaresiz masum insanı yaşadığı yere bir her gün yeni geliyor ve bizim Türkiye sınırı da beton bariyerle kaplı bu evet. o bölgelerde. İnsanlar böyle o beton bariyerlerin öbür tarafında en büyük hedefleri o bariyerler aşıp Türkiye'ye gelmek. Yani şu anda biz Türkiye'de 3,5 milyon civarında Suriyeli mülteci var diyoruz. En az bir o kadar da sınırın evet, hemen karşısında mülteci hı hı. kamplarında Türkiye'ye gelmeyi bekliyor. Yani burada şu anda gerek rejimin gerek Rusya'nın zımni olarak mutabakatıyla bizim 12 tane gözlem noktamız vardır. O Halep evet. sınırından başlayıp ta en güneyde Akdeniz sahillerine kadar olan evet. İdlib'de koruma gözlem şeyi. Hatta bizim askerlerimize de geçtiğimiz hı-hı. hafta bir taarruz saldırı oldu. Evet. Saldırı oldu. Bu ilk oldu hı-hı. geçen yıldan beri. Yani dünya bir çatışmaya doğru yavaş yavaş gidiyor. Sular ısınıyor. Burada herkes kendi çıkarına göre gardını almaya çalışıyor. Fakat yüz binlerce insan yerinden edilmiş, on binlerce insan hayatını kaybetmiş. Burada kimsenin umurunda değil. Herkes kendi alanını genişletme derdinde. Bu Suriye'de de böyle. Libya'da da böyle görüyorsunuz o evet. General Hafter'in yapmış olduğunu Libya'da. Evet. İşte Yemen'de de aynı şekilde bakıyorsunuz. İnsanlık dramı şu Ramazan ayında şu mübarek ayda bakıyorsunuz. İnsanlar salgın hastalıklar açlıkla pençeleşiyor. Ama buna karşılık o bölgede savaş baronları hala çıkarlarının bir milim bile geri adım atmak istemiyor. Ölen insan öldüğüyle kalıyor maalesef.
Evet. Hocam terör devleti İsrail'in Gazze'ye, Filistin'e yönelik saldırıları Ramazan öncesinde de devam etti her yıl olduğu gibi. Bunu bir alışkanlık haline getirdi desek herhalde yanılmayız. Yine 25 şehit, 150 yaralı var İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında. Tam da bu sırada daha önce Trump'ın danışmanı ve damadı Kushner'in Ramazan'dan sonra açıklanacağını söylediği 100 yılın anlaşması planının bir taslağa basına sızdırıldı, kamuoyuna duyuruldu. Oraya göre yani 100 yılın anlaşmasına göre Filistin'in tamamen bir işgali söz konusu. Bu 100 yılın anlaşması metnini nasıl yorumladınız? Neler söylersiniz hocam? Nereye götürür Filistin'i?
Yani Filistin hiçbir yere götürmez. Ben daha da ileri gidip şunu söylüyorum. Buyurun. Yani Gazze'deki Hamas veyahut da Batı Şeria'daki diyelim ki Filistin Kurtuluş Örgütü'nün işte yöneticileri deseler ki biz devlet kurmaktan vazgeçtik. Biz İsrail'e gönüllü olarak İsrail katılmak ve İsrail vatandaşı olmak tıpkı yani normal İsrail'in içerisinde şu anda Arap olup da oy kullanma hakkı olan kişiler gibi Filistinler olarak bizi kabul edin demiş olsa sizce İsrail bunu kabul eder mi? Bence etmez. Çünkü nüfus %50 oluyor. Yani şu anda İsrail'in içerisindeki Müslüman Arap nüfus %20 civarında. Batı Şeria ve Gazze'yi de koyduğumuzda 10 milyonluk bir İsrail oluyor ve 5 milyon da Filistinli Araplardan oluşuyor. Böyle bir şey İsrail kabul etmiyor. Yani kayıtsız şartsız kendine intisap etse bile kabul etmediği bir topluluğun bağımsız bir devlet olmasını herhalde kabul edecek hali yok. Evet. Burada yapılmak istenen şey benim kanaatimce daha o şapkadan hangi tavşanın çıkacağını göremedik. Ancak Gazze açıklarında çok zengin doğal gaz yatakları keşfedildi. Şu anda 10 mil açıklarına kadar Gazzeliler balıkçılık yapabiliyorlar. Ama o münhasır alanda neler döndüğünü kimse bilmiyor. O halde bu anlaşma, yüzyılın anlaşması, asrın anlaşmasının perde gerisinde bu Gazze'nin o kara sularından veya onların Filistinlerin doğal hakkı olan bölgeden çıkarılacak gaza hukuki bir hüviyet kazandırıp İsrail gazı olarak dünya piyasasına sunma hesabıdır. Çünkü bunların kafası menfaate, paraya çalışır. Böyle bir oldu bitti yapmaya çalıştıklarına göre Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'ı da yanlarına aldıklarına göre böyle bir hindik düşünüyorlardır. Herhalde Müslüman'ın, Filistinli'nin, bu coğrafyadaki insanların lehine bir şey çıkarmasını beklemek tek kelimeyle saflık olur diyorum. Çünkü Kushner'den veyahut da şunu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudi Arabistan, Mısır'ın içinde olduğu bu ittifaktan bu coğrafyaya İslam dünyasına faydalı bir şey geleceğini beklemek gerçekten saflık olur diye düşünüyorum.
Evet. Peki son olarak Venezuela'da geçen haftalarda başarısız bir darbe gerçekleşti. Gerçekleşmedi gerçi darbe de başarısız oldu. ABD destekliydi. Bu açıktı, netti. ABD'nin kontrolünde yapıldı ama daha öncekiler gibi Venezuela'da bu darbe girişimi de başarısız oldu. Yine ABD tarafından ve birçok ülke tarafından devlet başkanı olarak kabul edilen Guaido mücadelesini sürdürüyor ve yine halkı sokağa çağırıyor. Venezuela'da önümüzdeki günlerde neler bekliyorsunuz? Buradan devam edelim.
Şimdi biz gözümüzde Amerika'yı büyütüyoruz ama şu anda Müslümanların kendi içerisindeki perişanlığının ve iç kargaşanın
sonucu
olarak bunlar faydalanıyorlar. Yoksa Amerika Kuzey Kore'ye posta koydu 2 yıl önce. Hiçbir şey elde edemedi.
masaya oturdu.
Masaya oturdu. 15 Temmuz'da Türkiye'de FETÖ'cü maşaları vasıtasıyla darbe yapmaya kalktı ki o NATO darbesiydi. Başarılı olamadı.
Evet.
Chavez'i yıllarca devirmeye çalıştı.
Kaçıncı girişim
şu anda Maduro'ya yaptı. Başarılı olamadı. Yani Orta Doğu coğrafyasında mesela bir koridor açarak YPG'lilere devlet kurdurmaya çalıştı. Başarılı olamadı. Yani şu anda biz Amerika'yı gözümüzde büyütüyoruz ama Amerika yani hangi işe elini atmış olsa eline yüzüne bulaştırdı. Yani İran'la ağız dalaşı yapıyor ama ortada somut elle tutulur bir şey yok. O halde bizim İstanbul'daki seçimlerle ilgili
evet.
Sanki üzerlerine vazifeymiş gibi Türkiye'nin bir şehrinde bir seçim yenileniyor. Öyle ya da böyle bu bizim iç meselemiz.
Sizinle yani, ilgilendiriyor
değil mi? Yani her salataya maydanoz olup bunlara beyanat verip demokrat olanlar dünyada bakıyorsunuz darbe yaptıran. Yani şimdi General Hafter uçaklarıyla, tanklarıyla resmi Trablus'taki Libya hükümetini devirmeye çalışıyor, bombalıyor. Bunun finansörünün de Amerika ve Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu,
Mısır,
bütün dünya alem biliyor. Mısır olduğunu dünya alem biliyor. Şimdi geriye gelip bizim seçimin yenilenmesinde insan hakları, demokrasi teranesini gündeme getiriyorlar. Yani artık bunlara kulak asmamamız ve bunların ikiyüzlü, çifte standartlı işine geldiğinde öyle, işine gelmediğinde böyle davrandığını artık söylemekten bizim dilimizde tüy bitti. Bu nedenle şu Ramazan-ı Şerif ikliminde kendi gündemimizi belirlememiz ve Müslümanların vahdeti için dua etmemiz ve gayret etmemiz gerekiyor. Çünkü enteresan bir not, ben Yaounde'ye havaalanına indiğimizde parmak izlerimizi tekrar aldılar, güvenlik kontrolünden geçirdiler. Dedim Allah Allah, Afrika ülkesinde bu kadar güvenlik önlemi, bunlar nesine gerek diye düşündüm.
Evet.
Sonradan sorup soruşturduk, Afrika'daki birçok ülkenin havalimanı işletmesini İsrail yürütüyormuş.
Evet.
Ve siz Afrika'da nereden nereye, yani bir yerden bir yere havaalanında gitseniz ilk X-ray cihazından sizin parmak izlerini vesaire alıyor. Yani para kazanmak için değil, insanları takip ediyor. Yani evet. Böyle bir ağ kurmuşlar dünyada. Bu nedenle de karşımızdaki düşman artık ufak tefek işlerle değil, büyük hesaplarla hareket ediyor. Biz de kendi aramızdaki küçük hesapları bir kenara bırakarak Ümmet-i Muhammed'in birliği, vahdeti neredeyse ona göre birlik olmak, o cephede yer almak,
evet.
Ona göre tavrımızı belirlemek durumundayız. Hani karıncanın hacca gidemesem de o yolda ölürüm misali bu Ramazan ikliminde evet. Tarafımızı ona göre belirlememiz lazım. Kimin yanında durduğuna iyi bakmamız lazım diye düşünüyorum.
Peki hocam.
Yani tekrar ediyorum, kim kiminle iş tutuyorsa ona göre safımızı belirlememiz gerekiyor.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla Medeniyet Coğrafyamız programında bu haftalıkta noktayı koyuyoruz. Az önce de belirttiğim gibi Ramazan boyunca 18:30-19 arası yayınlanacak programımız. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar efendim.